kitabın dediği gibi yaşayacaksınız. Kitabın dediği gibi evleneceksin, boşanacaksın. Kitabın dediği gibi para kazanacaksın, parayı harcayacaksın. Kitabın dediği gibi giyineceksin. Gücünüz olduğu halde yine de cahilleri bağışlamayı öğreneceksiniz. Bu peygamberin ahlakıdır. Onun ahlakıyla ahlaklanmış olacaksınız. Peygamberin ahlakı neydi? O da Kur'an ahlakıydı. Kur'an ahlakı nedir? Allah'ın ahlakıdır. Allah Azze ve Celle kullarına kendi ahlakını örnek olarak gösteriyor. Ben bağışlıyorsam siz de bağışlayın. Ben mühlet veriyorsam siz de mühlet verin. Bu şekilde Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış olun.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Câsiye suresinde Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın göklerde ve yerde her ne varsa denizlerin ve bütün mahlukatın hepsinin Allah'a Allah Azze ve Celle tarafından yaratılmış olduğu ve insana boyun eğdirilmiş olduğu ifade edilmişti. Mahlukat kainatın en şereflisi olan, en şerefli mahluk olan insana boyun eğdirilmiş, insan için boyun eğdirilmiş. Dolayısıyla insan kendi kıymetini bilmeli de kendisini aşağılık bir varlık durumuna düşürmemeli. Bütün mahlukatı Allah insana boyun eğdirecek ama insan kendisini aşağı varlıklara boyun eğer hale getirecek. Böyle bir şey olabilir mi? Daha evvel ifade ettiğim gibi insanda var olan hasletler, köpeklik hasleti, af buyurun, domuzluk hasleti, şeytanlık hasleti ve meleklik hasleti. İnsan üç kötü hasleti mağlup edip onları zayıflatıp kendindeki meleklik hasletini güçlendirmekle mükellef. Bu hayvanlarda ya da şeytanda var olan hasletler insanda da var. İnsanın vazifesi bunları zayıflatmak. Şeytanda hangi hasletler varsa kibir gibi, yalancılık gibi, köpekte hangi hasletler varsa etrafı rahatsız etme gibi, sürekli isteme gibi, domuzda hangi hasletler varsa hırs gibi, pislik gibi, pis olmak gibi. İnsanda da buna benzer hasletler var ve eğer insan bunları zayıflatmayacak olursa, meleklik hasletini güçlendirmeyecek, melekte de en büyük haslet itaatkar olmasıdır. Allah'a teslimiyet göstermesidir, Allah'ın emirlerini sorgulamamasıdır. Aynen yerine getirmesidir. Eğer insan bu hasletini güçlendirirse melekten üstün olur. Çünkü kendinde nefis var ve şeytanın tesiri altındadır. Çevrenin tesiri altındadır. Buna rağmen melek gibi davranabilirse, itaatkar davranabilirse melekten üstün sayılır. Ama bunun tersini yaparsa, o diğer hasletleri güçlendirecek olursa, onları yaptıkça o hasletler güçlenir. Kibirli davrandıkça kibir insanda artar. Hırslı davrandıkça hırs artar. Bu şekilde o kötü hasletleri güçlendirmiş oluruz. Bunları güçlendirdiğimiz takdirde o zaman hayvandan da aşağı sayılırız. Çünkü Allah bize akıl vermiş ve irade vermiştir. Peygamber göndermiştir. Buna rağmen insan eğer bu hayvanlara benzeyecek olursa o takdirde onlardan da aşağıdır. Meleğe benzediği zaman melekten üstün olduğu gibi hayvana benzediği zaman da hayvandan aşağı bir hale gelir. Esfel-i safiline düşmesinin manası da budur. Varlıkların en üstünü olarak yaratıldığı halde varlıkların en aşağısı aşağılıkların aşağısına benzer. Öyle bir hayat yaşar, öyle inanır, öyle davranır, öyle konuşur. Bu durumda insan olmaktan çıkmıştır. O yüzden Kur'an onlara inhum illa kel en'am buyurur. Onlar başka bir şeyde benzemezler, onlar hayvanla benzerler. Onlar başka bir şey değildirler, onlar hayvanlar gibidirler. Belhum edallu sebiyle, hatta hayvandan da daha aşağıdırlar. Gittikleri yol bakımından, hayat tarzı bakımından onların hayat tarzı hayvanınkinden de aşağıdır. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara bütün mahlukatın boyun eğdirildiğini, insana bir değer verildiğini ifade eder. Nimetlerini saymış olur aynı zamanda. Nimetlerini bize hatırlatmak ister. Fakat bu nimetlerin Allah'tan olduğunu herkes bilmektedir. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, bunlar Allah'tan değildir, tabiattandır demiyorlardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bu bilinen meseleyi bir daha bildirmesinin nasıl bir gayesi olabilir, maksadı olabilir? Herkes bu nimetleri bilmektedir ve Allah'tan olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ma'lum-i i'lam gibi bilinen bir şeyi bildirmek için mi bunları söylüyor? Sadece hatırlatmak için mi söylüyor? Ayetlerin sonlarına baktığımız zaman öyle olmadığını görürüz. Allah Azze ve Celle nimetini söyler, deniz size boyun eğdirildi der, ondan sonra da belki bu şekilde şükredersiniz. Yani demek ki bu nimetlerin sayılması bizim şükrümüzü arttırmak içindir. Yoksa bilinen bir şeyi tekrar etmek için değildir. Madem ki siz de bunların farkındasınız, size işte bu nimetlerden bir iki tane misal veriliyor. Madem ki bunların farkına vardınız, o halde Allah Azze ve Celle'ye şükretmeniz gerekmez mi denilmek isteniliyor. Demek ki bilineni bildirmek değil, maksat kulların şükrünü gerçekleştirmek, onlara şükrü hatırlatmak. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonraki ayetinde de yine göklerde ve yerde her ne varsa hepsi size boyun eğdirildi ve sizin için boyun eğdiler. Size boyun eğdiler ve sizin iyiliğiniz için boyun eğdiler. Buyurduktan sonra bunun da tefekkür etmemiz için olduğunu ifade eder. Yine bilinen bir şeyi söyler ama maksat neymiş? Bizim tefekkürü öğrenmemiz, bunlar üzerinde kafa yormayı sağlamak. Allah Azze ve Celle demek ki malumu ilam için değil. Herkesin bildiği bir şeyi, yani bunların Allah tarafından yaratıldığını, Allah'ın gücünü, kudretini söylemek için değil. Zaten bunda şüphe yok. Ama Allah Azze ve Celle bunları söylerken başka bir maksat için söyler. İşte o iki maksat bu iki ayetin sonunda bize bildiriliyor.
şükredelim lafla değil, amellerle şükredelim sadece elhamdülillah diyerek değil, Allah'tan başkasına kulluk yapmayarak, ona şirk koşmayarak ve onun nimetlerinin farkına varıp ona ibadeti arttırmak suretiyle ona şükredelim. Aynı zamanda tefekkür edelim bu mahlukat üzerinde. Allah'ın bizim için yarattığı ve bize boyun eğdirdiği bunca mahlukat üzerinde kafa yoralım, tefekkür edelim diye. Sadece bunlar için mi? Sadece bunlar için de değil. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle şunu söylemek ister. Ey kullarım, madem ki bunların benden olduğunu biliyorsunuz, madem ki bütün bunlar benim sonsuz ilmimi ve kudretimi ispat ediyor, o halde sadece bana itaat etmeniz gerekmez mi? Madem ki kainatın benim emrimle gerçekleştiğini anladınız, madem ki denize baktınız ve dediğimin gerçek olduğunu gördünüz, hakikaten de deniz size boyun eğdirilmiş, koskoca gemileri üzerinde yürütüyorsunuz, eğer denize Allah kaldırma kuvveti, suya kaldırma kuvveti vermeseydi bunu yapabilir miydiniz? Denizde bunca mahlukatı yaratmasaydı bu kadar istifade edebilir miydiniz? Madem ki bunları gördünüz, bildiniz, anladınız, o halde sadece bunları bilmekle kalmayın. Bütün bunları yaratana itaat etmeniz gerektiğini öğrenin. Ondan başkasına itaat ediyorsunuz. Başkası mı yaratmış ki başkasına itaat ediyorsunuz? Başkası var mı, ondan daha iyi bilen var mıdır ki siz başkalarına müracaat ediyorsunuz, onlardan esas almaya çalışıyorsunuz? Kanunlarınızı onlardan almaya çalışıyorsunuz. Başka bir şey mi var? Ondan daha iyi bilenini mi buldunuz ki? Madem ki bütün kainat onun ve o size bu kadar nimet vermiş, o halde sadece ondan almalısınız. Hayatta bağlı kalacağınız esaslarınızı sadece ondan almalısınız. Allah Azze ve Celle bunu ifade ettikten sonra bir de bir başka sebep daha saymaktadır. Bundan sonraki ayette kafirlerden bahsediyor. Allah Azze ve Celle nimetlerini sayıyor. Ondan sonra kafirlerin kabul etmediklerine temas ediyor ve kafirleri bağışlamamızı emrediyor. قُلِ الَّذِينَ اَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهُمْ O müminlere de ki ey Resulüm, o Allah'ın günlerini ummayanlar, Allah'ın günlerinin geleceğini bilmeyenler ve bundan, bunun olmayacağından ümitli olanlar, Allah'ın günleri gelmeyebilir gibi düşünenler, böyle düşünenlere bağışlasınlar, müminlere de ki bunlar bağışlayın, bunlar cahil kimselerdirler. Ayetler arasında mükemmel bir bağlantı var. Allah Azze ve Celle kendi nimetlerinden bahsediyor. Denizden ve göklerden ve yerde ve bu ikisi arasında olanlardan, göklerde ve yerde olanlardan bahsediyor. Bunların hepsinin bize boyun eğdirildiğini söylüyor. Nimetini hatırlatıyor, büyük bir kudreti ve sanatı bize gösteriyor, gözümüzün içine sokuyor. Sonra da buyuruyor ki Allah'ın günlerinin gelmeyeceğini umanlar. Allah'ın günü, kıyamet günü de olabilir. Allah'ın günleri, Allah Azze ve Celle'nin o kafirlere azap edeceği günler ve azabını vaat ettiği günler de olabilir. O günleri ummayanlar, kıyamet gününün geleceğini zannetmeyenler, bu böyle gider diye düşünenler, bugüne kadar kıyamet kopmadı, bundan sonra da kopmaz gibi düşünenler, Allah'ın günlerinin gelmeyeceğini düşünenler, onları bağışlasınlar, müminlere söylem, onları bağışlasınlar. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara gereken cezayı verecektir. Müminler intikamcı olmasınlar. Onlar onları bağışlasınlar, onları Allah'a bıraksınlar. Denilmek isteniyor ki, ey Resulüm, bunca mahlukatı görmek istemeyenler, kainat kitabını okumak istemeyenler, hiçbir mahluk üzerinde kafa yormak istemeyenler, Allah'a yönelmek istemeyenler ve bu kadar sanatı ve kudreti gördüğü halde hala insanların yeniden dirileceği konusunda Allah'ın günleri, Allah'ın günü, o kıyamet gününden hala şüphe edenler, yani bunca nimetlere karşı kör olmak isteyenler, bu sanatı görmek istemeyenler, bu kudreti görmek istemeyenler, yani bunlara karşı kör olmakta devam etmek isteyenler, onları bağışlasınlar. Çünkü onların cezasını Allah verecektir. Müminlerde intikamcı bir sıfatın oluşmasını Allah Azze ve Celle istemiyor. Ey kullarım, onlar hakikatte bana karşı geliyorlar, size değil. Bu dava sizin de değil, aslında benim davam. Dolayısıyla müminlere söyle, bana iman eden mümin kullarıma söyle, o kafirleri bana bıraksınlar. O kafirler bu müminlere bir laf attıkları zaman onların seviyesine inmesinler. Onlarla münazaaya girmesinler, kavga etmesinler, tartışmasınlar. Yollarına devam etsinler, cahillerden yüz çevirsinler ve intikam almaya kalkmasınlar. Onları bana bıraksınlar. De ki o müminlere, yağfiru, yani fel yağfiru, onlar bağışlasınlar. Lillezine la yercune yemellah, Allah'ın günlerinin geleceğinden, yani ümidi olmayanlar, kıyametin kopacağından ümidi olmayanlar, böyle gider diyenler, böyle düşünenleri bağışlasınlar. Bu bağışlama gerçekten bağışlama değil. Yani onları terk etsinler, onlarla kavga etmesinler manasında. Yoksa Allah Azze ve Celle ahireti inkar edenleri bağışlamaz ki müminler bağışlasınlar. Ahireti inkar edenleri Allah bağışlamayacak ki kıyamet gününde. Çünkü ahireti inkar hem Kur'an'ı inkardır, hem peygamberi inkardır. Hem de Allah'ın kudretini inkardır. Ahireti kim inkar eder? Yeniden dirilişi mümkün görmeyen, Allah'ın buna kudretinin yetmeyeceğini düşünen kimse inkar eder. Halbuki baksaydı kainata, işte o yüzden baktırıyor Allah'ım. Bakmıyorlar, baksaydılar, denize baksaydılar, göklere baksaydılar, mahlukata baksaydılar, o zaman eyyamullahın, Allah'ın günlerinin geleceğinden emin olurlardı. Bunca şeyi yaratanın kudretinin sınırı yoktur derlerdi. Bunca şeyi yaratabiliyorsa, bunca şey çalışmakla olamaz. Bakan bunu anlayabilir. Bunca mahlukat, bunca sinek, bunca karınca, bunca balık, bunca kuş, bu kadar hayvanlar, bu kadar insanlar öldürülüyor, yenisi yaratılıyor, öldürülüyor, yenisi yaratılıyor. İnsanlar yıldızları bile sayamıyorlar. Bırakın sinekleri, böcekleri. Bırakın bütün yıldızlardaki mahlukatı, gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, canlı cansız bütün mahlukatı bırakın. O koskoca yıldızları sayamıyorlar. Dolayısıyla bunlara baksaydılar, Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu anlarlardı ve bunca şeyin de çalışmakla olamayacağını da anlarlardı. O zaman Allah'ın çalışmakla yapmadığını anlarlardı ve o zaman imanları kuvvetlenirdi. Bu kadar şeyi her gün yapan, yaratan, öldüren, her şeyi idare eden, demek ki bunun kudretinin sonu yok, ilminin sonu yok, sınırı yok. Demek ki o Allah çalışmakla yapmıyor, demek başka bir yolla yapıyor. Nedir o yol diye insan merak ettiği zaman Kur'an ona cevap veriyor. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Allah çalışmaz sizin gibi. Bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol der ve olur. Oldurur. Dolayısıyla madem ki çalışmıyor, madem ki öyle bir ilmi var ki, öyle bir kudreti var ki, ol diyor sadece. Ve olu veriyor. O halde insanın yeniden yaratılması ona güç olabilir mi? Zor olabilir mi? Zaten çalışmıyor ki. Çalışarak yapmıyor ki zaten. Ve bir çamurdan çıkan şeyleri yiyor insan. Onun vücudunda bir sperm oluyor, o çamurdan çıkan o cansız şeyler. Defalarca ölmüş olan o şeyler vücudumuza giriyor, canlanıyor. Et oluyor, tırnak oluyor, saç oluyor, sperm oluyor, ondan da çocuk oluyor. Madem ki cansızdan her gün canlıları yaratıyor gözümüzün önünde. Ölmüşlerin tekrar dirilmeyeceğini düşünenler, her gün ölülerin dirildiğini görmek isteyen görebilir. Çamur, toprak, ölü, su, ölü, bu iki ölüden canlılar çıkıyor. Tekrar öldürülüyor, vücudumuza giriyor ve tekrar o ölmüş olan şey bir daha canlanıyor ve çocuk oluyor, et oluyor, tırnak oluyor. Gözümüze nur oluyor, onunla görüyoruz. Bunları gören bir insan Allah'ın kudretinden şüphe edebilir mi? İşte o yüzden önce bunlar sayıldı. Bütün mahlukata baktırıldıktan sonra göklerde ve yerde her şey ona baktırıldık. Ondan sonra bunların hepsinin insana boyun eğdirildiği, Allah'ın üzerimizdeki nimeti yani bize hatırlatıldı. Bize verdiği şeref hatırlatıldı. Ondan sonra buna rağmen hala Allah'ın gününün, kıyamet gününün geleceğinden şüphe edenler. Yani demek isteniliyor ki bunların hiçbir mazereti yok. Ama siz yine de onları bağışlayın ey müminler. Bu ayet daha sonra gelen kıtal ayetleriyle, cihat ayetleriyle acaba hükmü kalkmış mıdır? Bağışlayın diyor burada Allah Azze ve Celle. Ama daha sonra gelen ayetlerde kıtal edin, onlarla savaşın buyuruyor. Bazı alimler bu ayetin mensuh olduğunu, hükmünün kaldırıldığını iddia etmiş olsalar bile nesha başvurmak en son çaredir. Evet, Kur'an'da nesih vardır. Ehl-i sünnet ulemasının büyük bir ekseriyetin, hemen hemen tamamının, İsfahani dışında hemen hemen %99,99'unun kabul ettiği gibi evet Kur'an'da nesih vardır. Allah Azze ve Celle bir hüküm indirmiş ve sonra o hükmü kaldırıp başka bir hüküm göndermiştir. Ama 5 ayette Dehlevi'nin dediği gibi, ama 35 ayette her neyse ama Kur'an'da nesih var. Bir hüküm gönderilir ve sonra onun hükmü kaldırılır. Allah Azze ve Celle onun yerine başka bir hüküm gönderir. Bu mümkündür ve Kur'an'da misalleri vardır. Ancak Kur'an'ın bir hükmünün mensuh olduğunu, hükmünün kaldırıldığını, yerine başka bir ayetin geldiğini söylemek için kuvvetli deliller gerekir. Kuvvetli, açık seçik bir delil olmadan şu ayetin hükmü kalkmıştır demek doğru olmaz. Tevil mümkünken, tefsir mümkünken, tevil ve tefsir yapılarak mesele halledilir, nesih yoluna başvurulmaz. Şu ayetin hükmü kalkmıştır demek en sonki çaredir. Ondan evvel başvurulacak olan başka yollar vardır. Bu işin erbabının bildiği gibi başka yollara başvurulur, tevil yapılır vesaire. Eğer bütün bunlarla halledilemiyorsa mesela, o zaman başka bir delil de varsa, yardımcı takviye eden bir delil de varsa, işte o zaman o ayetin hükmünün mensuh olduğu söylenebilir. Fakat burada Allah Azze ve Celle onları bağışlasınlar derken, daha sonra gelen ayetlerde ise onlara savaş açın derken, bu ayetle bu ayet arasında acaba bir çelişki mi var? Hayır. Daha doğrusu bir nesih mi söz konusudur? Acaba bu ayetin hükmü kaldırılmış mıdır? Daha sonra gelen cihat ayetleriyle, kıtal ayetleriyle? Hayır. Hüküm kaldırılmamıştır. Yine müminler bugün de kendilerine laf atan kafirleri bağışlamalıdırlar. Bu hüküm bugün için de geçerlidir. Söyle o müminlere, kullarıma söyle, onlar o kafirleri Allah'ın günlerinin, sadece kıyamet gününün de değil, müminlere Allah Azze ve Celle vaatte bulunmaktadır. İleride şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak demektedir. Ey müminler, ileride güçleneceksiniz demektedir. O günlerin geleceğinden ümidi olmayan bu kafirler, Allah'ın vaatlerine inanmayanlar, onları bağışlasınlar, onlar yakında görecekler. Allah'ın günü gelecek ve müminler güçlenecekler, kuvvetlenecekler. Kafirlere de Allah Azze ve Celle o gün azap ettiği zaman, o zaman görecekler. O zamana kadar onları bağışlasınlar. Allah Azze ve Celle mesela ve duhada elemneşrahta bazı yerlerde gelecekten haber vermektedir ve peygamberin teselli etmektedir. Ve buyurmaktadır ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı ey Resulüm. Üzülme وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى Rabbin sana ileride verecek, sen razı olana kadar verecek. O kadar verecek ki razı oldum Rabbim diyeceksin. Sana o kadar güç ve kuvvet verecek ileride. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَامْ Verecek ve sen razı olacaksın. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek günler bugünden daha güzel olacak eyyamullah. Gelecek günler bugünden daha güzel olacak ey Resulüm. Bu gibi vaatleri ve refa'na leke zikrak ey Resulüm senin şanını şerefini yükselttik. İş bitti, karar verildi, hüküm indi. Dolayısıyla şu anda dünya senin aleyhinde konuşuyor olsa bile biz senin şanını şerefini yükselteceğiz. Yükselttik ve mesele bitmiştir. Biz dedik mi olur? Ve olmadı mı şanı şerefi yükselmedi mi? Eyyamullah. Allah vaatte bulunur ve Allah'ın vaadi gerçekleşir ey Resulüm. Allah'ın vaadinin, sana olan vaadinin, senin ümmetine olan vaadinin gerçekleşeceğini zannetmeyenler, böyle şey olmaz diyenler, Muhammed tek başına dünyayı mı değiştirecek diyenler, Müslümanlar şu anda eziliyor, öldürülüyor, zulmediliyor. Zayıf ve fakir ve aciz durumdadır. Bunlar mı tekrar ayağa kalkacaklar, dirilecekler diyenler, eyyamullahı anlamayanlar, Allah'ın vaadini anlamayanlar, onları bağışlayın, yolunuza devam edin. Siz çalışmaya devam edin, onları bana bırakın buyuruyor Allah'ım. Onları siz bana bırakın, onlar yakında görecekler. Allah bir söz verdiği zaman o söz gerçekleşir. Ve o sözlerden birisi Fetih suresinde de Tevbe suresinde de verilen bir söz. Huvellezî ersele resûlehu bilhuda ve dînil hak. O Allah ki Resulünü hidayet ile gönderdi, hak din ile gönderdi. Neden gönderdi? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere üstün gelsin, zafer elde etsin diye. Dolayısıyla müminler zafer elde edecek ve dini İslam bütün dinlere üstün gelecek. Bu Allah'ın vaadidir. Bunun gerçekleşeceğine inanmayanları bana bırakın. Ey müminler, bunun gerçekleşeceğine inanmayanlar, bu Müslümanlar nasıl ayağa kalkacakmış diyenler, Allah'ın günlerinin geleceğine inanmayanlar, Allah'ın ileride müminlere ne gibi nimetler vereceğini, nasıl güç kuvvet vereceğini, nasıl bir medeniyet vereceğini, buna inanmayanlar, onları bana bırakın. Ve o gün geldiği zaman onlara nasıl azap edeceğimi görecekler. O azap gününü de beklemiyorlar onlar. Allah'ın günü. Hem azap günü, kafirlere azap, müminlere de zafer vereceği gün. Eyyamullah. İşte o günler. Araplar arasında Eyyamul Arap derler. Meşhur tarihi olayların olduğu günler kastedilir. Kendi tarihlerinde olmuş büyük olaylar, büyük savaşlar, meşhur savaşlar, o günler Eyyamul Arap derler. Kendi tarihlerindeki önemli günleri kastederler. İşte nasıl ki sizin eyyamınız var ey Araplar, ey Mekkeliler, nasıl ki sizin eyyamınız var, Allah'ın da eyyamı var. Eyyamullah var ve işte o günler geldiği zaman nereye kaçacaksınız? Müminler intikamcı olmasınlar. Eyyamullah'ı beklesinler. Bu ayet vakti saati geldiğinde müminler savaş yapmasınlar demek değil. Kıtal ayetleri, savaşla ilgili ayetler bu ayetin hükmünü kaldırmıyor. Bu ayet falan mesele için, filan durum için, kıtal ayetleri de başka durumlar için. Kafirler saldırdığı zaman savunma savaşı, yahut da müminler güçlendikleri zaman bütün zalim ve diktatörleri devirebilmek için taarruz etmeleri de caiz. O zamanda durumu müsait olduğunda, İslam devletinin gücü kuvveti müsait olduğunda, düşmana hücum ettiğinde galip gelebilecekse, İslam'ı bütün dünyaya götürmek Müslümanların boynunun borcudur. Çünkü bütün dünya Allah'ındır ve Allah'ın dini de İslam'dır. Ve o Allah dininin tüm dünyada yayılmasını istemektedir. Tüm dünyaya hakim olmasını istemektedir. Dolayısıyla müminlerin vazifesi Allah'ın dinini bütün dünyaya götürmek ve oraları hakim kılmaktır. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor: "Umirtu en uqatilan nas hatta yeshhadu en la ilaha illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus sala ve yu'tuz zekat." Ben emrolunmuşum ki yeryüzünde Allah'tan başka ilahın olmadığı, benim onun kulu ve resulü olduğuma tüm insanlar şahitlik edene kadar onlarla savaşmakla emrolunmuşum. Allah'tan başka ilahın olmaması, buna insanların şahitlik yapması, yani bütün dünyada Allah'ın dediğinin olması, İslam medeniyetinin tüm dünyaya hakim olması, o duruma gelene kadar ben insanlarla savaşmakla emrolundum buyuruyor. Sadece öğüt vermeye gelmemiş yani Hazreti Peygamber. Ve bu kitap sadece öğüt vermeye gelmemiş. Siz ne kadar öğüt verirseniz verin, o diktatörler, o zalimler, o saltanatlarını bırakmak istemeyeceklerdir. Dolayısıyla o yüzden kıtal vardır İslam'dan. Yalnız savunma değil, taarruz da vardır İslam'da. O zalimlerin, o diktatörlerin savunmayla devrilmesi mümkün değildir. Vardır, vardır ama o noktaya geldikleri zaman vardır. O güce ulaştıkları zaman vardır. O durum için olan emir. O durumdaysanız o emirle mükellefsiniz. Ama o gücünüz yoksa, Müslümanlara birileri laf atıyorsa bağışlasınlar, geçsinler. Hatta o güçleri olsa bile, İslam devletinde olsalar bile bir kafir bir laf atsa bir Müslümana, her seferinde intikam alacak değildir Müslümanlar. Allah'ın günlerinin kıyamet manasına da gelebilir, demin ifade ettiğim gibi. Kıyametin kopacağından şüphe eden, tekrar dirilip hesap vereceğinden şüphe eden adam bir laf atacak olursa bir Müslümana, Müslümanın onunla muhatap olmaması, münazaya kalkışmaması, onun seviyesine inmemesi bu ayetin bir emridir. Onu öldürme imkanı olsa bile yine de bağışlayıp yoluna devam etmesi. Allah Azze ve Celle, intikam alabilecek gücünüz olsa bile size böyle bir laf atılması durumunda yolunuza devam edin. Onlara mühlet tanıyın. Ben nasıl ki mühlet tanıyorsam siz de onlara mühlet tanıyın. İntikam almaya kalkışmayın. Çünkü ileride belki bazıları anlayacaklar. Onlar anlamasa onların çocukları anlayacak. Peygamberinizin ahlakına sahip olun. Taif'e gittiği zaman Allah Resulü orada kendisini taşlamışlardı. Cebrail aleyhisselam gelmiş ve demişti ki: "Ya Resulallah, eğer yanımda dağ meleği var, eğer istersen Allah dağ meleğini bunların başına geçirecek. İstiyor musun, istemiyor musun?" Hazreti Peygamber dedi ki: "Belki onların sülalesinden, onların nesillerinden bir tane la ilahe illallah diyen adam çıkar. İstemiyorum, onlara azap edilmesini istemiyorum, mühlet verilmesini istiyorum Rabbimden." İşte o manada size böyle bir takım şeyler yapıldığı zaman ey müminler, bağışlayın ve yolunuza devam edin. Allah Azze ve Celle müminlere bağışlamayı öğretiyor. Siz bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın. Siz mühlet verin ki onları Allah da size mühlet versin. Hem intikamcı olmaya alışmayın. Çünkü intikam alırken hata edersiniz ve haddinizi aşabilirsiniz. Zulmedebilirsiniz. Hakkından fazla yapmaya kalkışabilirsin. Ama Allah'a bırakırsan Allah intikamını alır ve Allah azze ve celle hakkıyla alır, fazlasıyla değil. O hatasız alır, siz hata edersiniz. O yüzden müminlere bu ahlak kazandırılmak isteniliyor. Ey müminler, hemen her şeye karşı intikam almaya kalkışmayın. Olgunlaşmanız gerekiyor. Olgunlaşacaksınız. İntikam almamak da bir olgunluktur. Allah'a bırakabilmek, sabrı öğrenebilmek de bir olgunluktur. Allah azze ve celle müminlere özellikle Mekke'de sabrı öğretiyor. Bağışlamayı öğretiyor, intikamı değil. Ve bu şekilde müşriklerin de ehli kitabın da kalplerini ısındırmayı hedefliyor. Onlara karşı hemen misillemede bulunur, hemen intikam almaya kalkarsanız, her bir laf söyledikleri zaman hemen adamları dövmeye kalkarsanız, o zaman nasıl insan kazanacaksınız? Ve İslam'ı o zaman nasıl göstermiş olursunuz piyasaya? İnsanlar o zaman İslam'dan kaçmazlar mı? Bir laf söyledi diye adamı dövdüler derler. Allah azze ve celle müminlere sabrı öğretiyor, merhameti öğretiyor. Bu ayetler yeri geldiği zaman savaş yapmayın, her zaman böyle davranın, her zaman affedin, hiç savaşmayın demek değil. Onun da yeri var, onun da yeri var, şartları var. Dolayısıyla o ayet, o kıtal ayetleri bu ayetin hükmünü kaldırmış değil. Bu ayet kendi yerinde geçerli. Şu şu şartlarda geçerli, o ayetler ise falan falan şartlarda geçerli. Onun bu ayetin hükmünü kaldırması diye bir şey söz konusu değil yani. O müminlere Allah'ın günlerini ummadığı için edepsizlik yapan, laf atan o cahiller onlara laf attığı zaman mümin kullarıma söyle onları bağışlasınlar. Böylece bütün toplum onları takdir edecek. Bunlar bu ahlakı nereden almış diyecekler. Müslümanlar çevrelerine bunu söyletmeli. Bunlar bu ahlakı nereden aldı? Ama bu büyüklük olarak yapılacak. Korkaklıktan dolayı değil, pısırıklıktan dolayı değil, taviz verdiği için değil. Pısırık, korkak, hiçbir şeye karşı koyamayan bir adam olduğu için değil. Güçlü, kuvvetli cevap da verebilir. Hatta onu gerekirse döve de bilir. Ama o buna rağmen olgun davranmak için öyle davranıyor. Bunu muhatapları anlayacaktır. Ama korkaklık başka bir şey. Hakikatleri saklamaktır korkaklık. Taviz vermektir korkaklık. Gerçekleri konuşmamak, onlara benzemeye çalışmak, alttan almak, gerçekleri söylemesi gerektiği halde korkusundan dolayı söylememek, bu başka bir şey. Bağışlamak başka bir şey. Kim bağışlar? Kim bağışlar? Gücü olan adam bağışlar. Birisi birisinden intikam alabilecek bir gücü olduğu halde almıyorsa onunki bağışlamaktır. Zaten gücü olmayan adam bağışlamış sayılmaz. Zaten gücü yok ki neyi bağışlayacak? İntikam alabilecek gücü yok ki zaten. Bağışlamak ona gereken cezayı vermeniz mümkün olduğu halde vermemek demektir. Allah Azze ve Celle müminleri buna teşvik ediyor. Güçsüz oldukları zaman kendilerine yapılan zulümlere karşı koyamayacakları, cevap veremeyecekleri zaman sabrederler. Karşı koyabilecekleri, cevap verebilecekleri halde eğer onu yapmazlarsa bağışlamış olurlar. Sabırla bağışlamak farklı şeyler yani. İnsan bazen ister istemez sabretmek zorunda kalır. Ama bağışlamak aslında güçlü adamın yapacağı bir şeydir. O müminlere de ki onları bağışlasınlar. Allah'ın günlerinin geleceğini zannetmeyen o cahillere, cahilleri bağışlasınlar. kıyamet gününün olmayacağını düşünen, tekrar dirilişi mümkün görmeyen, şu kainata bakmadığı için mümkün görmeyen, Allah'ın gücünü, kudretini, ilmini görmediği için bunu çok zor zanneden, tekrar diriliş olamaz zanneden, o cahilleri bağışlasınlar. Yahut ahireti ispat eden, bunca delilleri görmeyen, sadece Allah'ın kudretini değil, aslında daima ölüler dirilmektedir tabiatta, bunları görmeyen, Allah'ın mutlaka adaleti gerçekleştireceğini anlamayan o cahilleri bağışlasınlar. Eğer Allah ahireti yaratmazsa, bizi yeniden yaratmazsa, o takdirde nasıl adalet gerçekleşecek, nasıl zalime ceza verilecek, nasıl salihlerin mükafatı verilecek? Bunu anlamayan o cahilleri bağışlasınlar. Ahiretin bunca delili olduğu halde bütün bu delilleri görmeyen, şu kainatı görmeyenleri bağışlasınlar. Onlara mühlet tanısınlar. Onlarla kavga etmesinler, bağırıp çağırmasınlar. Hazreti Peygamber'in bir sıfatı da buydu. İncillerde de öyle geçiyordu. O ahir zaman peygamberi sokaklarda bağırmayacak. Kendisine laf atanlara cevap vermeyecek. Onlarla bağıra çağıra tartışmaya girmeyecek. Bu peygamberin peygamberliğinin delillerindendir. Normal bir insan o şekilde davranamaz. Mutlaka bağırır çağırır. En sakin insan bile yeri geldiğinde sokağın ortasında bağırıyor. Ama Hazreti Peygamber hiçbir zaman bağırmadı. Bu onun peygamberliğinin delillerindendir. İncillerde de Matta'da haber verilen o peygamberin sıfatları, sıfatlarından biri işte buydu. O peygamber bağışlar ve onların seviyesine inmez. Kendisine o cahiller laf attığı zaman selam der, yoluna devam eder. Buna normal bir insan tahammül edemez. Peygamberin ahlakı ancak peygamberde olabiliyor. Ama burada müminlere de bu ahlak kısmen kazandırılmaya çalışılıyor. Ey müminler, siz peygamber gibi olacak değilsiniz ama olsun, yine de onu örnek alacaksınız. Ve siz de bağışlayacaksınız. Böylece olgunlaşacaksınız. Gücünüz olduğu halde yine de cahilleri bağışlamayı öğreneceksiniz. Bu peygamberin ahlakıdır. Onun ahlakıyla ahlaklanmış olacaksınız. Peygamberin ahlakı neydi? O da Kur'an ahlakıydı. Kur'an ahlakı nedir? Allah'ın ahlakıdır. Allah Azze ve Celle kullarına kendi ahlakını örnek olarak gösteriyor. Ben bağışlıyorsam siz de bağışlayın. Ben mühlet veriyorsam siz de mühlet verin. Bu şekilde Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış olun. Ve müminler, eyyamullahı ummayan o kafirlerin hem kıyamet gününü, hem müminlere Allah Azze ve Celle'nin ileride vereceği zafer günlerini ve zaferi verdiği günü, hem vaat edilen gün, hem de o zaferin gerçekleştiği gün, hem kafirlerin tehdit edildiği gün, hem de o tehdidin mesela Bedir'de gerçekleşmesi gibi, o günün, o gün gerçekleştiği zaman, işte bunları ummayanlar, hem kıyamet gününü ummayanlar, hem müminlere zafer verileceğini ummayanlar, o zaferin verildiği günün, Bedir'in geleceğini zannetmeyenler, hem o kafirlere cezanın verileceği, azabın geleceği günü zannetmeyenler, işte böyle olanları bağışlasınlar. Laf attıkları zaman onlarla muhatap olmasınlar. Neden? لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ta ki Allah Azze ve Celle bir kavmi, herhangi bir kavmi yaptıkları sebebiyle cezalandırsın, onlara ceza versin. Ceza mükafat manasına da gelir. Yani Allah Azze ve Celle herkese, o müminlere sabırlarından dolayı mükafat versin. Hem de o kafirlere de günahlarından dolayı ve Eyyamullah'ı ummadıklarından dolayı ceza versin. Hem cezadır hem de mükafattır burada kastedilen. Yaptıkları sebebiyle, kazandıkları sebebiyle onlara mükafat versin diye, o müminlere mükafat versin ve o kafirlere de ceza versin diye o işi Allah'a bıraksınlar. Yani neden Allah'a bırakmalıymış Müslümanlar? Allah Azza ve Celle müminlere mükafat versin diye sabredecekler ve bağışlayacaklar. Yani bu şekilde mükafat kazanacaklar. Demek ki müminin bağışlaması ona sevap olarak yazılmaktadır. Birini, bir cahili bağışladığınız zaman size sevap yazılmaktadır. Bu bir Müslüman da olabilir. Bir cahil Müslümanı da bağışlamak icap eder. Bazı rivayetlerde Hazreti Ömer'e bir adam sövmüş. Koskoca Hazreti Ömer'e sövülür mü? Bir cahil adam sövmüş. Hazreti Ömer de adamı yakalamak istemiş. Allah Azze ve Celle o zaman bu ayeti gönderdiğine dair bir rivayet var. Kendilerine bu şekilde bir terbiyesizlik yapıldığı zaman, bunu yapan bir Müslüman da olabilir, her zaman kafirler değil, bir Müslüman da böyle bir terbiyesizlik yaparsam bağışlasın ki Allah ona o bağışlaması sebebiyle mükafat versin. Bunun için bağışlasınlar. Ya da o kafirlere ya da fasıklara Allah cezalarını versin diye bağışlasınlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermesi için, Allah'a bırakmış olmak için, o cezayı Allah'a bırakmış olmak için bağışlasınlar. Ya da Allah'ın onlara ceza vermesi için, iki manada mümkün. Allah'ın onlara ceza vermesi için, lam ta'lil için olursa böyle olur. Allah'ın onlara ceza, yani yaptıklarının karşılığını, ama mükafat, ama güzel bir ceza, ama kötü bir ceza. Ceza karşılık demek Arapçada. Bir Müslümana da verilen mükafata ceza denir. Ama Türkçe'de ceza olumsuz olarak kullanılmaktadır. Olumluya mükafat diyoruz biz. Fakat Arapçada öyle değil. Ceza her ikisi için de kullanılır. Dolayısıyla Müslümanlara Allah mükafat versin, o kafirlere de ceza versin diye onlar bağışlarlar. Demek ki Allah Azze ve Celle müminlere bu ahlakı kazandırmak istiyor. Bu ahlakı kazananlar ileride devlet kuracaklar. Yarınlarda devlet kurdukları zaman Medine'ye gidecekler bunlar birkaç sene sonra. Bu ayetlerle muhatap olan sahabe-i kiram birkaç sene sonra Medine'ye hicret edecekler. Ve Medine'ye vardıkları zaman orada sonunda bir devlet kuracaklar, bir medeniyet kuracaklar. Kimi ileride vali olacak, kimisi ordu komutanı olacak, kimi zengin olacak. Bunlar güçlenecekler, koca bir devlet sahibi olacaklar. Daha Peygamberimiz hayattayken bütün Arabistan yarımadasını fethettiler. 3-4 tane Türkiye büyüklüğünden. Efendimizin son 3-4 senesinde 3-4 Türkiye büyüklüğünde koca Arabistan yarımadası fethedildi. Bunlar böyle bir güce ulaşacaklar ileride. İşte o güce ulaştıkları zaman güçlendikleri halde intikam almamayı öğrenmeleri gerekiyordu. Mekke'deyken böyle terbiye edildiler. Hazreti Peygamber ne güzel söyler, Rabbim beni terbiye etti ve beni ne güzel terbiye etti buyuruyor. İşte Kur'an böyle terbiye eder. Allah Rab'dir. Rab terbiye eden demektir. Dolayısıyla terbiye eden bir Allah, işte Allah kitabıyla böyle terbiye etmektedir. Bağışlamayı öğretiyor. Bağışlamayı öğrenen insan yarın memleketin valisi olsa, bir ordunun komutanı olsa, büyük bir güç eline gelse yine de cahillerle uğraşmaz, bağışlar. Çünkü bağışlamayı öğrenmişti. Allah Azze ve Celle onlara gücü kuvveti vermeden hicretten evvel böyle terbiye etti. Çünkü bunlara ileride güç kuvvet verdiği zaman, yoksa bunlar da firavunlaşır, nemrutlaşır ve intikamcı olur. Herkese ceza vermeye kalkar. O zaman memleket yürümez. O zaman insanlar İslam'dan uzaklaşmaya başlar. O yüzden Allah Azze ve Celle daha Mekke'deyken Müslümanlara bağışlamayı öğretir. Böyle eğitilen Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler yarın halife oldular. Halitler ordu komutanları oldular. Fakat yine hep bağışlıyorlardı. Çok kimseyi affediyorlardı. Çünkü bunlar Mekke'de bağışlamayı öğrenmişlerdi. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmışlardı. Kur'an onlara bağışlayın diyordu. Onlar da bağışlıyordu. Bu onlarda bir fıtrat haline geliyor. Artık bağışlamayı öğreniyor. Allah Azze ve Celle bize bu ahlakı kazandırmak istiyor. Bir cahil cahillik yaptığı zaman hemen ceza vermeye kalkışmayın. Bağışlayın. Bu İslam'da hiç cezanın olmadığı manasına gelmez. Ekseriyetle bağışlayın yani. Esas olan bağışlamaktır. Ceza istisnai bir durumdur. Ceza da var. Allah da ceza veriyor. Hırsızın elini kesin diyor. Allah Azze ve Celle zina edene 100 değnek vurun diyor. Allah da ceza veriyor ve bize emrediyor, cezasını verin diyor. Ama o bazı konularda, gündelik hayatta ufak tefek laf, kavgaları, tartışmalar falan filan, birisi birisinin kalbini kırmış vesaire, bu gibi durumlarda muhatap olmayın ve yolunuza devam edin, bağışlayın. Demek ki ceza istisnai bir durumdur ama bağışlamak genel olarak Müslümanların başvuracağı bir yoldur. Neden böyle davranmalı Müslümanlar? Men amile salihan feli nefsi. Çünkü her kim güzel bir hareket yapar, güzel bir iş yaparsa kendi lehine. Ve men esse'e fe aleyhe. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine. Kimse kimseye bir şey yapamaz. Yani ey Resulüm, onlar size bir kötülük yaptıklarını zannediyor olabilirler. Hakikatte onlar kendilerine yapmaktadırlar, size değil. O halde siz onları bağışlayabilirsiniz. Çünkü onların yaptığı kötülük size sayılmaz. Aslında onlar kendilerine yapmaktadırlar. Kim güzel bir iş yaparsa men hamile salihan feli nefsi, kendine yapmış olur. وَمَنْ اَسَّأَ فَعَلَيْهَا. Kim de bir kötülük yapar ise o da kendine yapmış olur. Bir rivayette Hazreti Ali'ye demişler ki, ey Ali, hiç kimseye kötülüğün dokundu mu? Seyyidun Ali radıyallahu anh diyor ki, benim kimseye ne iyiliğim dokundu ne de kötülüğüm. Demişler ki, olur mu öyle şey? Sen iyiliğini bilmeyen mi var? Demiş, kardeşim ben ne yaptıysam kendime yaptım. Men amile salihan feli nefsi. Kim bir iyilik yaparsa kendine, kendi lehine. Ve men esse'e fe aleyhe. Kim de bir kötülük yaparsa o da kendi aleyhine. Summe ila rabbikum turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ben ne yaptıysam kendime yaptım dedim. Allah Azze ve Celle böyle bir ahlak kazandırıyor. Yani nasıl bağışlayacağımızın yolunu gösteriyor bize. Bazen oluyor ki insan bağışlayamıyor, intikam almak istiyor. Nasıl kendine hakim olacak güçlü insan? Zayıf adam zaten intikamını alamaz. Mesele güçlü olduğu halde o gücü kötüye kullanmamak. Hatta bazen haklı yere olsa bile kullanmayıp bağışlama yoluna gitmek. İşte bu zordur. Güçlü adamın sabra ihtiyacı var. Zayıf adamın sabra ihtiyacı yok. Zaten sabretmek zorunda. Zaten karşı koyacak gücü yok. Zaten intikam alacak gücü yok. Güçlü insanlara gerekir sabır. Ve işte onlar nasıl sabredecekler? Allah Azze ve Celle yolunu gösteriyor. Kim ne yaparsa kendine diyor. Kim ne yaparsa kendine, bunu bilirsen sabredebilirsin. O onu yaptı ama kendine kötülük yapmış oldu. Sen onu bağışla, sen sevap kazan, o günah kazanmış oldu. Sen bağışlayarak sevap kazanmak istemez misin diyor yani. Dolayısıyla bağışlamanın bir mükafatı var, onu öğreterek. Ve onun yapmış olduğu sana gibi görünen o kötülüğü aslında kendine yapmış olduğunu öğreterek. bu iki noktayı göstererek bizi intikam duygularından kurtarıyor. Yoksa sadece intikam almayın demekle insan intikamcı olmamayı başaramaz ki. İnsanda intikam duygusu var. Her insan bir değil. Herkesin fıtratı farklı. Kimi insan çok sinirli yaratılmıştır. Ve elinde de güç varsa nasıl dayanacak bu adam? Hadi güçsüzse neyse, ama güçlüyse bu adam nasıl dişini sıkacak, nasıl intikam almayacak? Allah Azze ve Celle iki yol gösteriyor. Bağışlarsan sevap yazacağım sana. Bir, ikincisi onu bana bırak. Ben cezasını vereceğim. Üçüncüsü, o zaten ne yaptıysa kendine yaptı. Sana bir şey yapmadı. O görecek gününü sonra. Bunları düşünmeden insan bağışlayamaz. Sadece güzel ahlak sahibi olmaktan bahsedenler, sadece insan olmaktan bahsedenler, iyi bir insan olmak, iyi bir insan olmak, hep bunun üzerinde duranlar, bilsinler ki kimseyi bu laflarla iyi bir insan yapamazlar. İyi insan olmak, mesela diyelim ki intikamcı olmamak, mesela bağışlamak, kolay bir şey midir bu? Kolay mıdır? İman olmadan insan nasıl bağışlayacak? İntikam gücü olduğu halde nasıl intikam almadan durabilecek? İçindeki ateş onu yer bitirir. Ancak imanla, Allah cezasını verir diye iman ederse, ben affedersem bana mükafat verir diye iman ederse, o ne yaptıysa kendine yaptı diye iman ederse, başka türlü insan bağışlayamaz. Bu da imanla olur. İyi insan olalım demekle kimse kendini zapt edemez. İyi insan olmak için gözünü haramdan sakınabilir mi? Mümkün değil. Allah korkusu olmadan, ahirete iman olmadan insan gözünü haramdan sakınamaz. İyi insan olmak için size 500 milyar rüşvet teklif etseler, mesela öyle bir makamda olsanız, 500 milyar rüşveti iyi insan olmak için elinizin tersiyle reddedemezsiniz. Edemezsiniz. 500 milyara hayır diyemezsiniz. 5 trilyona, 10 trilyona kim hayır diyebilir? Allah korkusu olmayan adam iyi insan olmak için bunu yapamaz. Hep iyi insan olmaktan bahsedenler, iyi insan olmak, erdemli olmak falan filan diyerek insanların bu ahlakı kazanabileceğini mi zannediyorlar? Ben Allah'ın bana sevap vereceğini bilmeyeyim, Allah'ın ona sonra cezasını vereceğine iman etmeyeyim, onun yaptığı kötülüğün kendine olduğunu bilmeyeyim, böyle iman etmeyeyim. وَمَنْ أَسَّفَ عَلَيْهَا ayetini bilmeyeyim ve ben güçlü olayım ve ben intikam almayayım. Böyle bir şey olamaz. Güçlüysem intikamımı alırım. Ancak beni Allah durdurur. Bu inançlar beni durdurabilir. Onun için sadece ahlakla, iyi insan olmayı anlatmakla hiçbir zaman toplum ıslah edilemez. İman olmadan insan kendini zapt edemez. İradenin bittiği yerde iman devreye girer. İman iradeden daha kuvvetlidir. İradenizle kendinize hakim olamayabilirsiniz. Güçlü iradeli insanların bile iradesi bir yere kadar. Ama imanın sonu yoktur. İman iradeden daha güçlüdür. Ancak imanla insan iyi bir insan olabilir. Bu gibi hasletleri kazanabilir. Rabbinin bu vaatlerini bildiği zaman, buna iman ettiği zaman. Rabbinize döneceksiniz. Sümme ila rabbikum turcaun. Herkes ne yapsa kendine, sonra Rabbinize döneceksiniz. Madem Rabbimize döneceğiz, o halde mesele yok. Madem ki iyilik bağışlarsak iyilik yapmış oluyoruz. Men amile salihan fe li nefsi. O bağışlamak iyiliktir ve yani salih ameldir ve bu bizim iyiliğimiz içindir. Biz bir şey kazanmış oluyoruz. Yani sevap kazanıyoruz. Ve sonra summe ila rabbikum turcaun. Madem böyle, sonra Allah'a döneceğiz. O halde mesele yok. Demek mükafatımızı alacağız. Bu anlayış insanı insan yapar. Bağışlamasını mümkün kılar. Yoksa bağışlayamaz. Rabbe döneceğimizi bilmek, orada mükafatımızı alacağımızı bilmek. Başka türlü bu mümkün değil. وَلَقَدْ اَتَيْنَ بَنِ اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ. Yemin olsun ki İsrailoğullarına, Musa Aleyhisselam'ın ümmetine, Yahudilere kitabı verdik, hüküm verdik ve peygamberlik verdik. Bizden evvel peygamberlik onlarda idi. İshak oğullarında. Peygamberimizden evvel onlarda idi. Hazreti Musa Aleyhisselam İshak'ın soyundan geliyor. İshak'ın oğlu Yakup ve o soydan gelen bütün İsrail peygamberleri, ben İsrail, İsrail oğulları yani Yakup'un oğulları demek. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın bir ismidir, künyesidir. Ben İsrail dediğimiz zaman yani sanki ben Yakup demiş oluyoruz. Yakup'un oğulları. Neden İsrail demişler? Bu serserilere göre, Yahudi sapıklarına, gazaba uğramış bu alçaklara göre İsrail güreşte yenen demektir. Ve haşa Yakup Aleyhisselam Allah ile güreş tutmuş ve Yakup Allah'ı yenmiş, haşa. O manada İsrail diyorlar. Bunlar böyle alçaktırlar. Allah'a olan bakışlarına bakın. Bu nasıl bir Allah anlayışıdır? Kuluyla Allah insan oluyor, etten kemikten böyle. Zamandan ve mekandan ve cisimden münezzeh olan Allah, haşa insan olarak yeryüzüne iniyor. Ve Yakup Aleyhisselam'la kendi kuluyla güreş tutuyor. Ve Yakup'a yeniliyor. Bunların neresi ehli kitap? Bu nasıl bir kitap ehli? Nasıl bir din anlayışı bu? Nasıl Allah anlayışı bu? Bu serseriler böyle. Buyuruyor ki biz o İsrail oğullarına kitap verdik. Tevrat'ı, Musa'ya, Zebur'u, Davut'a, İncil'i, İsa'ya. Kitap, hepsi de kitap. Üç kitabı da kastediyor olabilir. İsrailoğullarına bu üç kitap verildi. Dört kitabın üçü bu İsrailoğullarına geldi anlayacağınız. Evvelki peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam gibi, Şiit gibi, Adem Aleyhisselam gibi onlara da sahifeler verilmişti. Toplam 100 sahife. Kitap olarak bu dört kitap üçü İsrailoğullarına, Yahudi milletine gelmiş. Her seferinde kitabın kıymetini bilmediler. Allah başka bir kitap gönderdi. Ve buyuruluyor ki yemin olsun o İsrailoğullarına kitabı verdik. Hüküm verdik. Hüküm, el-hüküm burada hükmetme gücü yani. Hükümet yani. Hükmetme gücü verdik. Yani yeryüzünde onlar hükmediyorlardı. İsrailoğulları böyle bir vazifeyle vazifelendirilmişlerdi. Allah Azze ve Celle onlara güç kuvvet verdi. Onlara kitap verdi. Onlardan peygamberler gönderdi. Ve onlara hüküm verdi. Hükmediyorlardı. Ve nubuvve peygamberlik verildi. Onlara
Musa Aleyhisselam'dan sonra birçok peygamber geldi. Yüzlerce, belki binlerce, hep aynı İsrailoğullarından. Bazı tefsirlerde, bazı rivayetlerde der ki, bunlar o kadar çok peygamber öldürdüler ki, bazen olurmuş ki günde 100 peygamber, küçük peygamberler bunlar. Her köye bir peygamber, her kasabaya Allah bir peygamber gönderiyor. Küçük peygamberler, hepsi de aynı hakikatleri anlatıyorlar ve bunların işine gelmiyor. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Haksız yere peygamberleri öldürürlerdi, buyuruyor. Ne zaman öldürüyorlardı? O peygamberler onların hoşuna gitmeyen bir şey dediğinde, onlara ağır gelen bir şey, kadınlarını şöyle örtünecek mesela, şöyle namaz kılacaksınız, şöyle bir ceza sistemi, alışverişiniz şöyle olacak mesela, mesela hayvanların iç yağını yemeyeceksiniz, mesela şu hayvanları yemeyeceksiniz gibi onların nefsine ağır gelen bir hüküm getirdiği zaman o peygamberleri öldürürlerdi. Ya inkar ederlerdi ya öldürürlerdi. Yüzlerce peygamber öldürdüler bu Yahudiler. Peygamberimizi de öldürmeye çalıştılar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye çalıştılar. Kendilerince öldürdüler. Onu çarmıha gerdiklerini zannediyorlar ama Allah onlardan onu kurtarmıştı. İsa Aleyhisselam İncil'de der ki, Allah beni size gönderdi ki ey İsrailoğulları, adam olasınız diye. Size Allah bu nimetleri verdi, kitap verdi, peygamberlik verdi, hüküm verdi. Size hükmedebilme gücü verdi. Ve siz bunların tarumar ettiniz, kıymetini bilmediniz. Allah beni size gönderdi adam olasınız diye. Ben geldim ki sizi bir tavuk nasıl ki civcivlerini kanatlarının altına alır, onları korur. Ben de öyle sizi kanatlarımın altına alayım diye, sizi koruyayım, adam edeyim diye, sizi büyüteyim diye gönderildim ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Demişti Hazreti İsa Aleyhisselam. İşte bunlara nübüvvet verilen son Hazreti İsa Aleyhisselam geldi. Yüzlerce peygamber geldi. Kur'an-ı Kerim onlara verilen nimetleri sayıyor bize. Yani ey Müslümanlar, onlara sizden evvel çok peygamber geldi, kitap da geldi. Size bir kitap verildi, onlara 3 tane kitap verilmişti. Onlar görevini yapmayınca başlarına ne geldi? Onlardan Allah bu şerefi aldı, bak size verdi. İshak oğullarından, Hazreti İbrahim'in küçük oğlu İshak Aleyhisselam, onun neslinden gelen bunlar. Onlardan aldı, Hazreti İbrahim'in büyük oğlu İsmail, Efendimiz İsmail'in soyundan ve ona verdi. İsmail oğullarına verildi bu şeref. İshak oğulları kıymetini bilmeyince bu bir görev, bu bir şeref. Kitabın verilmesi, hükmün verilmesi, nübüvvetin verilmesi bir şeref olduğu gibi aynı zamanda bir görev. Ne kadar şerefin var, ne kadar görevin varsa o kadar. Görevini söyle bana, şerefini söyleyeyim sana. Ne kadar görevin var, o kadar şerefin var. Onlara böyle görev verildi, yani şeref de verilmiş oldu. Ama onlar görevi kabul etmek istemediler. Ve o zaman Allah Azze ve Celle onlar görevini yapmayınca, onlardan aldı İsmail oğullarına, yani Mekkelilere, yani peygamberimize verdi. Ve onlar buna çıldırıyorlar. Neden bizden bu alındı? Ahir zaman peygamberi bizden çıkacak diyorlar. Sanki peygamberimizi kabul etmemeleri bu yüzdenmiş gibi konuşurlar. Yani ahir zaman peygamberi İshak'ın soyundan gelecek. Ama bu İsmail'in soyundan. O halde bu doğru değil, bu gerçek peygamber değil diyorlar. Behi alçaklar.
Hazreti İsa aleyhisselam İshak'ın soyundan değil miydi? Onu da öldürmek istemediniz mi? Siz peygamber katilleri değil misiniz? Hazreti Zekeriya, Yahya aleyhisselam bunlar İshak'ın soyundan değil mi? Onları da öldürmediniz mi? Koyun gibi kesmediniz mi? Bilmeyenleri böyle kandırmak istiyorlar. Peygamberimizi niye kabul etmiyorlarmış yani? İsmail'in soyundan geldiği içinmiş. İshak'ın soyundan olmalıymış. Ahir zaman peygamberi İshak'ın soyundan gelecekmiş. Allah nereden göndereceğini, hangi soydan göndereceğini en iyi bilendir. Sana mı soracak? Ve sen İshak'ın soyundan gelen yüzlerce peygamberi öldürmemiş miydin? Onlar İsmail'in soyundan değil, onları da öldürdün. Hazreti İsa'yı da öldürecektin, Allah kurtardı. Yalancıdırlar, alçaktırlar. Haindirler, katildirler. Bugün Filistinlilere yaptıklarına mı kızıyorsunuz? Bunlar kendi peygamberlerini koyun gibi kesen adamlar. Müslümanlara mı yapmayacaklar bu zulmü? Yemin olsun ki onlara kitap verdik, peygamberlik verdik, onlara hüküm verdik, hükmettiler. Yeryüzünde güç verdik onlara, hükmettiler. Ve razaknahum mine tayyibat. Ve onları tayyip şeylerden, temiz şeylerden rızıklandırdık. Tertemiz şeyler yedirdik onlara. Kudret helvası yedirdik, bıldırcın yedirdik onlara. Yerin bitirdiklerinden onlara sonuçta verildi. Kudret helvası ve bıldırcın verilmişti çölün ortasında ve buz gibi bir su. Allah'ın tatlısı kudret helvası. Ağaçların üzerinde, kayaların üzerinde tertemiz olarak Allah yaratıyordu, alıp alıp yiyorlardı bedava. Bıldırcın, her tarafları bıldırcınla tutup tutup yiyorlardı. Bedava. Çölün ortasında buz gibi bir su akıyordu. Musa'dan ve izdisteska Musa li kavmihi, Musa aleyhisselamdan su istemişlerdi. O da kavmi için su istemişti Allah'tan. Allah azze ve celle diyor ki, dedik ki biz Musa'ya, vur asanla şu kayaya. 12 göze fışkırdı pınar. Fenfeceret min husnete aşirete ayne. 12 göze fışkırdı. 12 aşirettiler. 12 aşirettiler. Her aşirete bir pınar. Herkes kendi gözesinden alıyor, içiyordu. Çölün ortasında buz gibi bir su. Tur-i Sina'yı görenler, gidenleriniz varsa, çölün ortasında, Tur-i Sina'nın eteğinde bir tulumba var. Tulumbadan su ben de içmiştim, buz gibi. Çölün ortasında olacak şey midir? O tulumbadan buz gibi su çıkar. Allah azze ve celle bunlara böyle verdi. Tayyip şeylerden tertemiz yiyecekler verdi. Ama ne yaptı? Ne yaptılar? Kıymet bilmediler. Dediler ki, ey Musa, لَنْ نَصْبِرَ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ. Biz tek çeşit yemeğe dayanamayız. Her gün bıldırcın ve kudret helvası, böyle olmuyor. Ya ne olacakmış? فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ وَقِسَّائِهَ وَفُومِهَ وَعَدَسِهَ وَبَصَلِهَ. Rabbine yalvar, dua et de bize yerin bitirdiklerinden versin. Soğan, sarımsak, mercimek falan. Rabbine yalvar da bunlardan versin. Allah onlara kudret helvası veriyor, bıldırcın veriyor, onlar mercimek istiyor, bakla istiyorlar, acur istiyorlar, soğan sarımsak istiyorlar. Dedi ki Musa aleyhisselam, siz dedi kötüyle iyiyi mi değişmek istiyorsunuz? Yani bıldırcını vereceksin, mercimek mi alacaksın? Siz deli misiniz dedi. Tam böyle demedi de bunu ben söylüyorum yani. Onun ifadesiyle siz dedi yani kötüyle iyiyi mi değiştirmek istiyorsunuz? Deli misiniz siz? Evet dediler, deliyiz. O zaman dedi girin şu şehre, girin şu şehre, orayı fethedin. Orada her şey var, soğan da var, sarımsak da var, mercimek de var. Yani Allah Azze ve Celle bunlara verdi, bunlar başka şeyler istediler. Halbuki sabretmeleri lazımdı. Allah bugün onu veriyor, yarın da başka şeyler verir. Sizi imtihan ediyor. Az şeyle iktifa etmeyi öğrenmelisiniz. Aza kanaatkar olmayı öğrenmelisiniz. Demek Allah sizde onu görmüyor, size onu öğretmek istiyor. Gene imtihanı kaybettiler ve böyle istediler. Allah Azze ve Celle o zaman şuraya girsinler, orayı fethetsinler dedi. Dediler ki feshab ente ve rabbuke fekatile. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın, biz savaşamayız. İstemeyi biliyorlar. Bedelini ödemeye gelince kaçıyorlar. Kur'an-ı Kerim burada o kadar tafsilatına girmiyor. Diyor ki onlara temiz rızıklardan verdik. Şöyle şöyle rızıklar verdik. Başka yerlerde o rızıkları anlatıyor. Ve faddallahum alel alemin ve onları alemlere üstün kıldık. Hangi alemlere? Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara mı? Hayır, o günkülere. Alemin kelimesi burada o manada. Tüm alemler değil, alel alemin. Ale alemin değil yani, elif lam ile. Yani o günkü aleme, o günkü milletlere, tüm milletlere demek değil. Şimdi onlar sanki Kur'an tüm milletlere demiş gibi, kıyamete kadar gelecek tüm insanlara demiş gibi, kendilerini tüm insanlardan üstün görüyorlar ve kendilerini üstün ırk olarak kabul ediyorlar. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Enni faddaltukum alel alemin. Sizi alemlere üstün kıldım. Ama bu üstünlük hangi yöndendir? Irk olarak mı? Herkes Adem'in soyundan geliyor. Üstünlük ırk olarak mümkün müdür? Mümkün müdür? Herkes sonunda Adem'e dayanıyor. Dolayısıyla ırk olarak üstünlük mümkün değil. Ne olarak üstünlük burada kastedilen? Vazife olarak üstünlük. Ey İsrailoğullar, siz vazifelisiniz ve tüm dünyada en azından kendi bölgenizde İslam'ı hakim kılacaksınız. Siz üstün olacaksınız. Hükmeden olacaksınız. Bu vazifeyi yerine getirerek üstün olacaksınız. Onlar ırk olarak üstünlük anlamak istiyorlar. Halbuki ırk olarak üstünlük olmaz. Ya yuhannas inne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi kabile kabile, şube şube, millet millet, aşiret aşiret yaptık. Üstünlük taşıyasınız diye değil, tanışasınız diye. Nasıl ki Ahmet Mehmet diyorsak Türk, Kürt, Arap diyeceğiz. Bir isim olacak ki konuşabileceğiz. Kız alıp vereceğiz, gidip geleceğiz. Bunun için, tanışmanız için, medeniyet için böyle isimler oldu. Türk dediler, Kürt dediler, Arap dediler. Mesele bu kadar basit. Hepinizin kökü Adem ile Havva'dır dedikten sonra bunu söylüyor. Hepiniz Adem ile Havva'dan yaratıldınız, sonra sizi kabile kabile yaptık. O halde kimsenin kanı diğerinden farklı değil. Ama bunlar öyle anlamak istediler. Dediler ki nahnu ebnaullah, biz Allah'ın oğullarıyız. Ve ehibbe'uh, ve Allah'ın sevgilileriyiz. Çünkü burada ve faddallahum alel alemin buyuruyor ya, onları alemlere üstün kıldık. Bundan dolayı öyle söylüyorlar. Demek ki biz alemlere üstünüz. Halbuki tüm alemler değil, o günkü toplumlar kastediliyor. Ve de vazife itibariyle üstünlük. Size böyle bir görev verildi. Siz liderler olacaksınız. Toplumların liderleri olacaksınız. Ümmet olacaksınız. Ve ümmet zaten dünyanın lideri demektir. O günkülerin lideri demektir. Lider olan toplum demektir yani. Ümmet lider olan toplumdur. Biz de bir ümmetiz. Ne demek yani? Dünyadaki günahlardan, zulümlerden, her şeyden sorumlu olan toplumuz demek. Ümmet-i Muhammed dediğiniz zaman manası budur. Yeryüzünde olan bitenden sorumlu olan toplum. Ümmet imam demektir. Yeryüzünün imamları. Nasıl ki bir fert bir toplumun imamı olur, bazen de bir toplum dünyanın imamı olur. Toplum olarak seçilmiştir yani. Lider yapılır. Bu ırk olarak üstünlük değil, vazife itibariyle üstünlük. Ama onlar bunu yanlış anlamak istiyorlar. Çünkü bedava cennete gitmek istiyorlar. Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz dediler. Böylece artık istedikleri kadar günah işleyebilirler ve vazifelerini yapmaya da bilirler. Nasılsa Allah'ın oğullarıdırlar. Nasılsa cennetin en güzel yerleri onlara ayrılmıştır. Bedava cennet arayışı. Allah Azze ve Celle onlara cevap verir. Madem Allah'ın oğullarıymışlar, o halde neden Allah onlara azap edip duruyor? Buyuruyor. Madem Allah'ın oğullarısınız, niye sizi azap ediyor? Ey İsrailoğulları! Musa Aleyhisselam'dan sonra bugüne kadar nice defalarca kılıçtan geçirildiler. Yerle bir edildiler. Madem Allah'ın oğullarıymışsınız, neden Allah size böyle azap ediyor? Bunlar bedavadan cennet arayan kimselerdi. Allah Azze ve Celle ise cennetin bedava olmadığını söylüyor. Onlara böyle verdik, onları alemlere de üstün kıldık. Yani vazife verdik. Siz bölgenizin lideri olacaksınız dedik. Ama onlar ırk olarak üstünlük anladılar, anlamak istediler. Kendilerini Allah'ın oğulları gibi görmek istediler. Dolayısıyla görev yapmasalar bile cennetliktirler. Öyle görmek istediler. Bir başka ayette buyuruyor ki onlar dediler ki bize ateş dokunmaz. Dokunsa 7 gün dokunur, az birkaç gün dokunur dediler. Nereden çıkardınız bunu? Kendilerini torpilli kul olarak görüyorlar. O yüzden kendi o bozulmuş kitaplarında, o tahrif edilmiş Tevratlarında bütün toplumları sömürme hakkını onlara veriyor. Tahrif edilmiş Tevrat. Diyor ki onların mallarını sömürün. Onları öldürün. Onlar hayvanlar gibidirler. Onları öldürün diyor. Şimdi böyle deyince Tevrat kendi dininin dışında olanları hepsini Yahudilerin hizmeti için Allah'ın yarattığı hayvanlar olarak görüyorlar. Biz onlara göre onların hizmetkarı olarak yaratılmış hayvanlarız. Bugünkü bu zulümlerinin perde arkasında Tevrat'ın bu gibi yalanları var. Yani değiştirilmiş Tevrat'ı kastediyorum elbette. Bunlar o gibi şeylere dayanarak da böyle zulmediyorlar. Tüm insanları hayvan olarak görüyorlar. Yahudilerin emri için hizmetkarı olsunlar diye yaratılmış hayvanlar olarak görüyorlar. Kendilerinin alemlere üstün olarak yaratıldığını iddia ediyorlar. Halbuki Kur'an'ın kastettiği şey size kitap verildi, size hüküm verildi, size peygamberlik verildi. Sizi alemler Allah üstün kıldı, görev itibariyle İslam'ı hakim kılmakla görevlendirildiniz. Ama baktılar ki ümmet olmak zor mesele. Dünyanın her tarafında olandan bitenden sorumlu olmak demek. Baktılar ki ümmet olmak zor. Bu ayeti öyle anlamak istediler. Biz zaten üstünüz, zaten cennetliyiz. Böyle bir anlayışla bu toplum iyi bir toplum olabilir mi? Zaten kendini Allah'ın özel kulları olarak görüyorlar. Bunlar daha iyi insan olmak için çalışır mı? Bunlar böyle bir cennet yolu buldular. Onların devamı olan Hristiyanlar da Hazreti İsa ile cennetin yolunu buldular. Diyorlar ki onlar da İsa aleyhisselam geldi, bizim için çarmıha gerildi, acılar çekti, bizim günahlarımız bağışlandı. Dolayısıyla artık istedikleri kadar günah işleyebilirler Yahudiler de Hristiyanlar da. Bugünkü zalimlikleri, alçaklıkları bundan kaynaklanıyor. Bu inanç varken bunlar adam olamaz. Evvela bu inancın yıkılması lazım. Kendini üstün ırk görüyor Yahudi. Hristiyan da hangi günahı işlerse işlesin, istediği kadar zulmetsin Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da. Ne yaparsa yapsın, istediği kadar zina etsin, içki içsin, kumar oynasın, insan öldürsün. Önemli değil, nasılsa İsa aleyhisselam gelmiş, çarmıha gerilmiş, acılar çekerek ölmüş. Dolayısıyla bunların günahı bağışlanmış. Şimdi bu adam iyi insan olmak ister mi artık? Dinin temelinde bir bozukluk var. Temel inanç bu ve bu bozuk. Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğu nimeti hatırlatıyor. Ve önce kitap verdik diyor, hüküm verdik. Yani kitap hükmetmek için verilir. Allah kitabı sadece öğüt verelim diye bize indirmemiştir. İnne enzelne ileykel kitab. Ey Resulüm, bu kitabı sana biz indirdik. Neden indirdik? Öğüt veresin diye mi indirdik sadece? Litahkume beynen nasi bima arakallah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Allah'ın şeriatına göre, hükümlerine göre hükmedesin diye. Kitabın indiriliş gayesini kitap açıklıyor. Kitabın indiriliş gayesini kitaptan daha güzel kim açıklayabilir? Ayetler ayetleri açıklar. Ve peygamberin gönderilmesi, kitabın gönderilmesinin sebebini açıklıyor. Yalnız öğüt vermek için değil, nasihatta bulunmak için değil, hükmetmek için, hayatınıza hükmedecek. Kitabın dediği gibi yaşayacaksınız. Kitabın dediği gibi evleneceksin, boşanacaksın. Kitabın dediği gibi para kazanacaksın, parayı harcayacaksın. Kitabın dediği gibi giyineceksin. Kitabın dediği gibi ceza sistemini uygulayacaksın. Kitap ne demişse ona göre. Hayatın her alanına karışan bir kitap. Yalnızca camide olan bir kitap değil. Cami dışına hükmetmeyen, yalnız camide olan bir kitap değil. Allah Azze ve Celle bunlara diyor ki size kitabı, onlara kitabı verdik. Hüküm verdik, onunla hükmettiler, güç kuvvet verdik, hükümet verdik. Ve sonra nübüvvet verdik. Ve sonra onları alemlere, işte bunlarla onları alemlere üstün kıldık. Irk olarak değil, bunlarla, kitapla, hükümle, nübüvvetle onları alemlere üstün kıldık. Ama onlar kendilerini ırk olarak üstün görmeyi tercih ettiler. Çünkü böyle olunca cennet bedava oluyordu. Artık ne namaz lazım, ne zekat, ne cihat. Ve Kur'an-ı Kerim onların bu nimetlere rağmen nasıl davrandıkları ile devam ediyor. Bu bölüm devam ediyor. Bölümün sonuna kadar varmamız mümkün olmadığı için burada bırakalım. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, İslam medeniyetini kurmak için gayret gösterenlere güç kuvvet nasip eyle. Ya Rabbi, o kafirlerin güçlerini, kuvvetlerini sil süpür, yok et. Ya Rabbi, o kafirlerin kalplerini sık, morallerini boz. Ya Rabbi, müminlerin arasına kardeşlik nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.